Ayrım 32.
Kapıyı aralık bıraktığım için sizi hem görebiliyor hem de seslerinizi duyuyordum. Sen dikkatini Adley'e vermiştin ama bana öyle geldi ki aklım başka şeylerdeydi. Öyleyken gene de çocuğa karşı çok sabırlı, sevecendin Biricik Jane. Uzun zaman onunla konuştun, onu eğlendirdin. Sonunda o yanından ayrılınca sen derin düşüncelere daldın. Balkonda yavaş yavaş gezinmeye başladın. Bir aşağı, bir yukarı. Ara sıra bir pencerenin önünden geçerken duruyor, dışarıda lapa lapa yağan karlara bakıyordun. Rüzgarın iniltisine kulak kabartıyordun, sonra gene usul usul bir aşağı bir yukarı geziniyor, hayallere dalıyordun. Bu hayaller sıkıcı şeyler değildi sanıyorum. Gözlerinde ara sıra bir zevk bakışı işiyor, yüzünde tatlı bir heyecan beliriyordu ki bu da senin acı, karanlık kuruntulara değil de gençliğin umut, inanç dolu tatlı düşlemlerine dalmış olduğunu gösteriyordu. Aşağıda bir hizmetçiyle konuşan Bayan Fairfax'ın sesi senin hayallerini dağıttı. O anda kendi kendine alay eder gibi öyle tuhaf bir gülümseyişin vardı ki Jane. Cin gibi bir gülümseyiş. Sanki kurduğun tatlı düşler iyi, hoş ama bunların tümden asılsız olduğunu da unutmamalıyım der gibi. Kafamda gül pembe bulutlar, çiçekli yemyeşil bir cennet var. Gel gelelim gerçek yaşamda, önümde dikenli taşlı bir yolun uzandığını, beni kim bilir kaç tane kara kasırga beklediğinde bal gibi biliyorum der gibiydi bu gülümseyiş. Hemen aşağıya koştun. Bayan Fairfax'ten bir iş istedin. Haftalık ev hesaplarını mı yapmak istiyordun ne öyle bir şey? Seni göremeyeceğim yere gittiğin için enikonu canım sıkıldı. Akşam olsun da seni yanıma çağırtabileyim diye sabırsızlıkla bekledim. Sen de az rastlanan, hele benim için yepyeni olan bir kişilik bulunduğunu seziyordum. Bu kişiliği daha derinine incelemek, seni daha yakından tanımak istiyordum. Salona hem utangaç hem de gözü pek kendine güvenir bir edayla girdin. Kılığın gösterişsiz, hatta biraz rüküştü. Seni konuşturdum. Yaratılışının garip çelişkilerle dolu olduğunu çok geçmeden anladım. Giyiniş davranış bakımından kapalı, çekingendin. Yaratılıştan kibar, ince olduğun, yalnız şimdiye kadar insan içine pek çıkmadığın anlaşılıyordu. Bir pot kırarak karşısındakinin üzerinde kötü bir etki bırakmaktan çok çekiniyordun. Ancak konuştuğun zaman gözlerinin bakışı yiğit, bağımsızdı. Bakışlarından anlayış, görüş yetisi, bir irade gücü taşıyordu. Soru soruldu mu hemen hazır, doyurucu karşılıklar bulabiliyordun. Çok geçmeden bana alışmaya başladığını anladım. Çatık kaşlı, yüzü gülmez efendinle kendi ruhunun arasındaki yakınlığı sen de sezmiştin sanırım. Çünkü şaşılacak şey, çok geçmeden üzerine pek tatlı bir rahatlık çöktü. İstediğim kadar homurdanayım, sen oralı bile olmuyordun. Benim huysuzluğuma karşı ne şaşkınlık gösteriyordun, ne korku, ne de hoşnutsuzluk. Göz ucuyla beni süzüyordun. Ara sıra da öyle doğal, yalın bir anlayışla gülümsüyordun ki anlatamam. Seninle konuşmak beni hem doyurup hoşnut bırakmış hem de usumu kamçılamıştı. Seni daha çok görmek, seninle daha çok konuşmak istiyordum. Öyleyken gene de uzun zaman sana resmi davrandım, seni yanıma seyrek çağırdım. Ruhsal hazlara doymaz bir oburdum sanki. Bu değişik çeşitli söyleşilerin tadını elimden geldiğince uzatmak istiyordum. İlk önceleri korkuyordum da. Bahçemde açan bu çiçeği çok koklarsam rengi uçacak, kokusu kaçacak, tazeliğinin tatlılığı yitecek gibi geliyordu. Oysa bu solup geçen türden bir çiçek değil, çiçek biçiminde yontulmuş bir elmasmış. Sonra bakalım sen gelip kendiliğinden beni arayacak mısın diye de merak ediyordum. Kendiliğinden aramıyordun sen beni. Sessiz sedasız kendi yaşantını sürdürüyordun. Bir yerde rastlaştığımız zaman da ayıp olmayacak kadar bir ilgi gösterdikten sonra hemen yoluna gidiyordun. O zamanlar hep düşünceli, durgun bir halin vardı Jane. Asık suratlıydın demek istemiyorum ama yaşam dolu da değildin. Öyle ya, gelecekten pek bir umudun, her günkü yaşayışında pek bir zevkin, eğlencen yoktu. Benim için ne düşündüğünü, dahası beni hiç düşünüp düşünmediğini merak ediyordum. Bunu öğrenmek için gene sana yakınlık göstermeye başladım. Konuştuğumuz zaman açılıyor, neşe, can buluyordun. Seni durgunlaştıran şey kendi ruhun değil, ders odasının sessizliği, yaşantının sıkıcılığıydı besbelli. Sana karşı dostça davranmak zevkini kendime bağışladım. Bunun karşılığında sen de duygulanmakta gecikmedin. Yüzünün ifadesi yumuşadı, sesin daha bir tatlılaştı. Kendi adımın senin dudaklarından mutlu, sıcak bir tınıyla döküldüğünü dinlemeye bayılırdım. Şimdi seninle rastlaşmak çok hoşuma gidiyordu. Çünkü bana belli belirsiz bir kuşkuyla, bir kaygıyla bakıyordun. Aklıma ne eseceğini kestiremiyordun çünkü. Sert, soğuk bir patron olarak mı, yoksa candan bir dost olarak mı karşına çıkacağımı bilemiyordun. Ben de artık sana o kadar bağlanmıştım ki eskisi gibi soğuk, resmi davranmak numaraları yapamıyordum. Elimi dostça sana uzattığımda şu tazecik, ciddi yüzün öyle bir renkle, ışıkla, sevinçle aydınlanıyordu ki seni hemen oracıkta bağrıma basmamak için çok zaman kendimi zor tutuyordum. Gözlerimde beliren yaşları gizlice silerek, "Artık o günleri anmayın efendim," dedim. Onun bu sözleri işkenceydi benim için. Çünkü yapmam gereken, hem de gecikmeden yapmam gereken işi biliyordum. Bütün bu anılar, iltifatlar benim büsbütün işimi güçleştirmeye yarıyordu. Doğru Jane dedi. Geçmiş günlerin üzerinde durmaya ne gerek var? Bugünümüz çok daha güvenli, yarınımız çok daha parlakken. Onun bu savını duyunca ürperdim. Durumu artık anlıyorsun değil mi diye sözlerini sürdürdü. Yarısı yalnızlık, yarısı da mutsuzluk içinde geçen yıllardan sonra gerçekten sevebileceğim bir kadın buldum. Seni buldum Jane. Sen benim kalbim, vicdanım, iyilik meleğimsin. Çok güçlü bağlarla bağlıyım sana. Daha ilk baştan seni iyi, yetenekli, çekici bir kadın olarak gördüm. Gönlümde ateşli, derin bir tutku doğdu. Bu tutku seni benim ruhuma, can evime doğru çekti. Bütün varlığımı senin çevrende topladı. Temiz, gür alevlerle tutuşarak ikimizi tek insan yapıp çıktı. İşte bunları duyduğum, bildiğim içindir ki seninle evlenmeye karar verdim. Bana aslında evli olduğumu söylemek boş bir masaldır yalnızca. Karım denen şeyin korkunç bir ibisten başka bir şey olmadığını artık biliyorsun. Seni aldatmaya yeltenmem yanlıştı ama senin yaratılışındaki inatçı yönü biliyordum. Küçüklükten beri çok katı bir ahlak anlayışıyla büyütülmüş olduğunu sanıyorum. Sana her şeyi anlatmak tehlikesini göze almadan önce seni kendime bağlamak, kaçmana fırsat bırakmamak da istiyordum. Korkaklıkmış meğer bu. İlk baştan senin o soylu, yüksek ruhuna sığınmak varmış. Çile doldurmakla geçen ömrümü, daha temiz, daha yüksek bir yaşantıya karşı duyduğum açlığı, susuzluğu, beni gerçek bir bağlılıkla sevecek birini bulup ona gerçekten tüm varlığıyla bağlanmak ihtiyacımı sana açıkça anlatmak varmış. Ondan sonra sana ölünceye kadar bağlı kalacağıma yemin edip senin de yeminini almalıymışım Jane. Şimdi ver bu sözü bana. Bir duraklama oldu. Neden susuyorsun Jane? O anda ateşle sınanıyordum ben. Kızgın demirden bir pençe içirime yapışmıştı. Boğuşma, karanlık, ateş dolu korkunç an. Dünyada hiçbir insanoğlu benim sevildiğimden daha çok daha gerçek sevilmeyi dileyemezdi. Beni böyle sevene ben de tapınıyordum. Gel gör ki bu tapınağı, bu aşkı bırakıp gitmek zorundaydım. Tek bir karanlık söz dayanılmaz görevimi açıklamaya yetiyordu. Uzaklaş. Jane, anlıyorsun değil mi senden ne istediğimi? Tek bir söz vereceksin. Senin olacağım Edward Rochester. Edward Rochester, sizin olmayacağım ben. Gene uzun bir sessizlik. Sonra efendim usulca Jane dedi. Sesinin tatlılığı beni hem kedere boğdu hem de bir tehlike korkusuyla buz gibi yaptı. Çünkü bu yavaş ses şahlanmayı hazırlanan aslanın solumasıydı. Jane, yani sen bir yana gideceksin, bırakacaksın ben de öbür yana gideyim. Öyle mi demek istiyorsun? Evet efendim. Jane, eğilip beni kollarına alarak, şimdi de diyor musun aynı şeyi diye sordu. Evet efendim. Alnımı, yanaklarımı yavaşça öperek, ya şimdi diye bir daha sordu. Kollarından çabucak, kesinlikle sıyrılarak, evet dedim. Ah Jane, çok acı bu. Hem de günah. Oysa beni sevmek günah olamaz. Sizin dediğinizi yapmak günah olur. Vahşi bir ifadeyle kaşlarını çattı, yüzünü astı. Ayağa kalktı ama henüz kendini tutuyordu. Ben güç bulmak ister gibi bir sandalyenin arkalığına tutundum. Korkudan titriyordum ama kararım karardı. Bir dakika Jane. Biraz da sen beni bırakıp gittikten sonra hayatımın nedenli korkunç olacağını düşün. Bütün mutluluğumu çatır çatır koparıp götüreceksin. Peki geriye ne kalacak? Yaşam eşi olarak elimde tek o yukarıdaki zırdeli var. Beni mezarlıktaki bir cesetle baş başa bırak daha iyi. Sen gidersen ben ne yaparım Jane? Kendime bir can yoldaşı, bir dert ortağı nerelerde bulurum? Benim gibi yaparsınız siz de. Tanrı'ya kendinize güvenirsiniz. Cennete inanır, orada gene karşılaşacağımızı umarsınız. Kararından dönmeyeceksin demek, öyle mi? Öyle. Demek beni sefil bir yaşantıya, lanetli bir ölüme yargılıyorsun, öyle mi? Sesi yükselmeye başlamıştı. Sizin temiz, günahsız bir yaşam sürmenizi, rahat ölmenizi istiyorum dedim. Beni sevgiden, masumluktan yoksun bırakacaksın demek. Aşk yerine şehvetle, mutluluk yerine eğlenceyle yetinmeye yazgılayacaksın beni. Böyle bir yargıya kendimi nasıl layık görmüyorsam sizi de layık görmüyorum Bay Rochester. İnsanoğlunun alın yazısı uğraşıp didinmek, acı çekmektir. Ben, siz, hepimiz, yazgınıza boyun eğin. Ben sizi unutmadan çok önce siz beni unutmuş olacaksınız. Böyle konuşmakla beni yalancı yerine koyuyorsun, şerefime leke sürüyorsun. Seni ölünceye kadar seveceğimi söylüyorum. Sense hemen unutursun diye yüzüme karşı söylüyorsun. Yargılarının, ahlak anlayışlarının ne kadar ters olduğunu da davranışların ortaya koyuyor. Bir insanı mutsuz kılıp mahva sürüklemektense ufacık bir yasaya karşı gelmek iyi değil mi? Hem de bu aksaklık kimsenin burnunu kanatmayacak. Senin benimle yaşamandan gocunacak ya da zarar görecek kimin var ki? Doğruydu bu. Efendim bu sözleri söylerken kendi vicdanım, kafam bana ihanet etmeye başladılar. Ona karşı gelmekte suç işlediğimi ileri sürdüler. Zaten yaygara koparmakta olan duygularım kadar yüksek çıkıyordu şu anda sesleri. Ah ne olur boyun eğ diyorlardı. Onu çekeceği acıyı, onu bekleyen tehlikeleri düşün. Yalnız kalınca düşeceği durumları düşün. Ne kadar dik kafalıdır, aklından çıkarma. Umutsuzluğa kapılınca kendini kapıp koyverecektir. Avut onu, kurtar, sev onu, söyle. Seni seviyorum, senin olacağım diye. Dünya yüzünde senin yaptığından zarar görecek kim var? Kim umursuyor ki seni? Bunun karşılığı da yılmak nedir bilmeyerek yükseldi. Kendimi ben umursuyorum. Ne kadar yalnız, ne kadar kimsesiz, ne kadar kolsuz kanatsız kalırsam kendi kendimi o kadar sayacağım. Tanrı'nın buyurduğu, insanoğlunun kitaba yazdığı yasalara boyun eğeceğim. Aklım başımdayken öğrendiğim kurallara bağlı kalacağım. Şu anki duygularım, düşüncelerim sayılmaz. Çünkü aklım başımda değil. Deliyim. Yasalar, kurallar da tehlikesiz zamanlar için değildirler ki. İnsanın şeytana uymak üzere olduğu, ruhuyla, bedeniyle bu kurallara baş kaldırdığı zamanlar içindir. Sert katı da olsalar boyun eğeceğim onlara. Her önüne gelen kendi kişisel durumuna göre bu yasaları, kuralları bozmaya kalkarlarsa ne yararları kalır? Oysa bunlar yararlı, değerli şeylerdir. Oldum olası inana gelmişimdir buna. Şu anda inancım sarsıldıysa çılgınlığımdandır. İyice çılgınlaştım ben. Damarlarımda kan yerine alev akıyor, yüreğim deli gibi atıyor. Bana destek olarak yalnızca eskiden edindiğim inançlar, ilkeler var. Bunlara sımsıkı sarılacağım. Nitekim dediğimde durdum. Efendim de yüzümü okuyunca kararımın kesin olduğunu gördü. Öfkesi taştı, köpürdü. Bu durumda kendini tutamazdı. Geldi, kolumdan, belimden kavradı beni. Alev alev yanan bakışlarıyla beni yutmak ister gibiydi. O anda vücudum yangın karşısında bir saman çöpü kadar dayanıksızdı. Yalnız kafam, ruhum sağlamdı. Bu sayede de en sonunda esenliğe kavuşacağımdan hiç kuşkum yoktu. Hamdolsun ki gözler ruhun aynasıdır. İstemeyerek de olsa dosdoğru yansıtırlar kişinin ruhunu. Ben de gözlerimi efendimin gözlerine doğru kaldırdım. O alevli bakışlarla karşılaşınca yavaşça içimi çekmişim. Kolları beni acıtıyordu. Direncim kesilmek üzereydi. Kısılmış dişlerinin arasından ömrümde hem böyle çelimsiz hem de böylesine güçlü hiçbir şey görmedim ben diye söylendi. Beni sarsalayarak ellerimde bir saz gibi ince güçsüz duruyor diye mırıldandı. İki parmağımla kırabilirim onu. Ama tut ki kırdım, büktüm, hatta kökünden söktüm. Ne işe yarar bu gözler bana böyle baktıkça? Bu gözlerden dışarı taşan azimli, vahşi, özgür ruh bana böyle cesaretten de ileri bir tür müthiş zafer duygusuyla meydan okudukça. Kafesi kırıp parçalasam da içerideki bu yırtıcı yaratığı tutamam ki. Bu cılız kafesi yıkıp açarsam saldırımın sonucu yalnızca bu yaratığı uçurmak olur. Kalıba el koyabilirim ama ruha asla. Oysa benim istediğim de sensin ey ruh. Senin iraden, gücün, senin erdemin, saflığın. Yoksa yalnızca kafesinde gözüm yok. Sen istersen kendiliğinden yavaşça kanat çırparak gelir göğsüme, yüreğimin dibine sokulabilirsin. Zorla yakalamak istediğim sürece buhar gibi kaçacaksın elimden, yitip gideceksin. Ah Jane, gel bana, gel. Bunları söylerken beni bırakmış yalnız yüzüme bakıyordu. Bakışlarına karşı koymak, sarılışına karşı koymaktan çok daha güçtü. Yalnız o anda boyun eğmek için de ancak aptal olmak gerekti. Onun öfkesine göğüs gerip set çekmesini bilmiştim. Şimdi de üzüntüsüne göğüs germem gerekiyordu. Kapıya doğru yürüdüm. Gidiyor musun Jane? Gidiyorum efendim. Beni bırakıyorsun ha? Evet. Gelmeyeceksin demek. Benim dert ortağım, kurtarıcım olmayacaksın. Sonsuz aşkım, ıstırabım, yalvarışlarım vız geliyor sana öyle mi? Sesi öyle anlatılamayacak kadar acıklıydı ki kesinlikle gidiyorum demek öyle güç geldi ki bana. Jane, efendim, git bakalım, izin veriyorum. Yalnız beni burada azap içinde bırakıp gittiğini unutma. Odana çık, benim anlattıklarımı bir daha düşün. Çektiğim acılara bir göz at Jane. Beni düşün. Döndü, kendini yüzü koyun kanepeye atarak içi parçalanırcasına Jane, umudum, sevgilim, hayatım diye hıçkırdı. Ben de bu arada kapıya varmışken sevgili okuyucum geri döndüm. Geldiğim kadar azimli adımlarla kanepeye doğru yürüdüm. Diz çöktüm onun yanı başına. Yüzünü kendime doğru çevirip yanaklarından öptüm. Saçlarını düzelttim. Tanrı sizi korusun efendiciğim dedim. Tanrı sizi belalardan, kötülüklerden uzak tutsun. Yol göstersin sizi, avutsun. Bana gösterdiğiniz iyiliklerin karşılığını versin. Benim için en büyük ödül Jane'imin sevgisi olurdu dedi. Onun sevgisi olmazsa içimden yıkılırım ben. Elbet Jane sevgisini esirgemez benden çünkü büyük gönüllüdür o. yüce ruhludur. Yüzünü yine kan basmış, gözleri yeniden çakmak çakmak olmuştu. Yerinden kalkıp kollarını bana doğru açtı. Ben kaçtım, kendimi odadan dışarı attım. Yanından ayrılırken içim elveda diye haykırıyor, umutsuzluk da sonsuza dek elveda diye ekliyordu. O gece uyku aklımın ucundan bile geçmiyordu ama yatağıma yatar yatmaz uyuyakalmışım. Düşümde çocukluğumun geçtiği yerleri görmeye başladım. Genç Çiğit konağındaki kırmızı odada yatıyormuşum. Karanlık bir geceymiş, ben de belirsiz korkular içindeymişim. Yıllarca önce bana kriz geçirten o ışığı gene görüyordum. Işık duvardan doğru süzülerek tırmandı. Karanlık tavanın orta yerinde duralar gibi oldu. Başımı kaldırıp baktım. Tavanın yerini gökyüzü almıştı. Yüksek, puslu. Işık da bulutların arasından görünmeye çabalayan ayın ışığına benziyordu. Ayın ortaya çıkmasını pek garip bir heyecanla bekliyordum. Sanki onun yüzünde kendi alın yazıma ilişkin bir yazı okuyacaktım. Sonunda bulutlar aralandı ama dünyada böyle bir ay doğuşu görülmemiştir. Önce bir el çıkıp bulutları iki yana itti. Sonra dışarıya ay değil de beyazlara bürünmüş ışıl ışıl bir insan çıktı. O şahane yüzünü yere doğru eğerek benim gözlerimin içine baktı, baktı, ruhumla konuşmaya başladı. Sesi ölçülemeyecek kadar uzaktan geliyordu. Gene de öylesi yakındaki yüreğimin içinde fısıldıyordu. Kızım, şeytana uymadan kaç buradan. Kaçacağım anacığım. Yarı uykuda, yarı uyanık gördüğüm bu düşten uyandım. Daha geceydi ama Temmuz geceleri kısadır. Gece yarısından hemen sonra gök ağrır. Yapacağım işe girişmek için vakit geldi, geçiyor bile diye düşünerek kalktım. Giyiniktim çünkü yatarken ayakkabılarımdan başka bir şeyimi çıkarmamıştım. El yordamıyla çekmecemden çamaşırlarımı, gerdanlığımla yüzüğümü aldım. Bu arada Bay Rochester'ın birkaç gün önce bana zorla armağan ettiği bir gerdanlığın incileri parmaklarıma değdi. Çekmecede bıraktım onu. Benim değildi ki. Eriyip gitmiş bir hayal geline aitti. Öteki eşyalarımı bir paket yaptım. İçinde 20 şilin bulunan bütün param buydu. Cüzdanımı cebime koydum. Hasır şapkamı başıma, şalımı omzuma bağladım. Paketimle ayakkabılarımı elime aldım. Usulcacık odamdan dışarı süzüldüm. Bayan Fairfax'ın kapısının önünden geçerken elveda iyi yürekli kadın diye fısıldadım. Çocuk odasının kapısına bakarak elveda canım Adela diye düşündüm. Girip ona son bir kez sarılmanın yolu yoktu. Çünkü efendimin ne keskin kulaklı olduğunu biliyordum. Belki şu anda bile kulağı kirişteydi. Onun kapısının önünden hiç durmadan geçecektim ama yüreğim bir an durur gibi olunca ayaklarım da çaresiz duraladı. Bu odada uyku yoktu bu gece. İçerideki adam sinirli adımlarla durmadan bir aşağı bir yukarı geziniyordu. Orada dinlediğim sürece kaç kez göğüs geçirdiğini duydum. Bu oda dilesem benim için geçici de olsa bir sığınak olabilirdi. İçeri girip efendim seni seviyorum ömrümün sonuna dek seninle yaşayacağım desem yeterdi. Hemen bir mutluluk kaynağı fışkırıp dudaklarıma kadar yükseliverirdi. Düşündüm bunu. Şimdi uyuyamayan sevgilim sabırsızlıkla sabahı bekliyordu. Sabahleyin beni çağırtacaktı, bense gitmiş olacaktım. Beni arattıracaktı, boşuna. Bırakılmış, sevgisi küçümselmiş bir insan olarak görecekti kendini. Acı çekecek, belki de çılgınlıklar yapmaya kalkışacaktı. Bunu da düşünüyordum. Elim kapıya doğru uzandı. Sonra geri çektim. Sessizce yoluma gittim. İçim kararmış olarak kıvrımlı merdivenden aşağı indim. Yapacağım işi biliyordum. Makine gibi de yaptım. Mutfaktan yan kapının anahtarını aldım. Küçük bir şişe yağla tüy de aldım. Anahtarı, kilidi yağladım. Biraz suyla ekmek koydum çıkınıma. Belli olmaz, belki uzun zaman yaya yürümek zorunda kalırdım. Şu son iki gün içinde iyice sarsılan gücümün büsbütün yıkılmasına engel olmalıydım. Bütün bu işleri çıt çıkarmadan yaptım. Yan kapıyı açarak dışarı süzüldüm. Kapıyı gene yavaşça kapadım. Avluda gün doğmazdan öncesinin solgun aydınlığı seçiliyordu. Bahçe kapısından da çıkınca artık Thornfield'den ayrılmış oldum. 1,5 kilometre kadar ötede tarlaların ardında Milkat'ın ters yönüne doğru bir yol uzanıyordu. Bu yolu çok zaman görüp acaba nereye çıkıyor diye merak etmiş ama hiç gitmemiştim. Şimdi oraya saptım. Kafamda herhangi bir düşünceye yer veremezdim artık. Geriye doğru bakamazdım. Hatta ileriye bile. Ne geçmişi düşünebilirim ne de geleceği. Geçmişin sayfasında yazılan öykü öylesine olağanüstü tatlı, öylesine hüzünlüydü ki tek bir satırını okumak bile cesaretimi kırıp beni güçten düşürmeye yeterdi. Geleceğin sayfası korkunç bir boşluktan ibaretti. Yeryüzünün tufandan sonraki durumu gibi bir şey. Gün doğduktan sonraya kadar tarlalar, çitler, kır yolları boyunca yürüdüm. Güzel bir yaz sabahıydı sanırım. Evden çıkınca giymiş olduğum pabuçlarımın çok geçmeden çiğden ıslandığını biliyorum. Yalnız ne doğan güneşe bakıyordum, ne gülümseyen göğe ne de uyanmaya başlayan doğaya. İdam sehpasına gitmek için güzel yerlerden geçen bir adam yolunda açan çiçekleri değil, yolun sonundaki tahta iskemleyle baltayı, kemiğin, etin kopuşunu, ağzı açık bekleyen mezarı düşünür. Ben de ister istemez nasıl kaçacağımı, yersiz yurtsuz nerelerde dolaşacağımı düşünüyordum. Ah, içim paralanarak da arkamda bıraktıklarımı düşünüyordum. Elimde değildi bunu düşünmemek. O şimdi odasında günün doğuşunu seyrediyor. Benim yakında gelip seninle kalacağım, senin olacağım diyeceğimi umuyordu. Ben de can atıyordum onun olmak için. Ayaklarım geri dönmek için karıncalanıyordu. İş işten geçmemişti daha. Onu bırakılmanın korkunç azabından kurtarabilirdim. Kaçtığım henüz anlaşılmış olamazdı. Geri dönüp onun avuntu kaynağı, kurtarıcısı olabilirdim. Belki de mahvolmaktan kurtarabilirdim onu. Kendini bırakıp mahva sürükleneceğinden korkmak beni her şeyden çok üzüyor, kışkırtıyordu. Göğsüme saplanmış dikenli bir ok gibi, çıkarmak istedikçe paralıyor, anıların etkisiyle büsbütün etime gömüldükçe beni bitiriyordu. Fundalıklarda, ağaçlarda kuşlar şakımaya başladı. Kuşlar eşlerinden ayrılmazlardı. Kuşlar sevgi, sevecenlik simgesiydiler. Ya ben neyim? Yüreğimin çırpınışıyla irademin çabalamaları arasında kendi kendimden nefret ediyordum. Ne kendimi yermek avutuyordu beni, ne de kendi kendimi beğenmek. Sevdiğim adamı kırmış, yaralamış bırakmıştım. Kendi gözlerime iğrenç görünüyordum. Öyleyken gene de geriye dönmek, geriye doğru tek bir adım bile atmak elimde değildi. Beni yolumda yürüten Tanrı'ydı besbelli. Çünkü benim ne iradem ne de vicdanımdan umar yoktu aslında. Korkunç keder birini ezip öbürünü boğmuştu. Issız yollarda yapayalnız yürürken deliler gibi ağlıyor, bilincimi yitirmişçesine hızlı hızlı yürüyordum. İçimden kopup gelerek kollarına, bacaklarıma yayılan bir bitkinlik vücudumu sardı, yere yıkıldım. Yüzümü ıslak otlara gömerek dakikalarca yattım yerde. Buracıkta öleceğime ilişkin bir korku, bir umut vardı içimde. Çok geçmeden dizüstü emeklemeye başladım, sonra yine ayağa kalktım. Ana yola ulaşmak için eskisinden daha istekliydim. Yola varınca bir fundanın dibinde dinlenmek zorunda kaldım. Orada otururken tekerlek sesleri çalındı kulağıma. Uzaktan bir posta arabasının geldiğini gördüm. Yerimden fırlayıp elimi kaldırdım. Araba durdu. Nereye gittiğini sorunca arabacı çok uzaklarda bir yer söyledi. Bay Rochester'ın oralarda akrabaları falan olmadığına emindim. Oraya kaça gidebileceğimi sordum. Arabacı 30 şilin dedi. Ancak 20 şilinim var dedim. Adam... idare edelim artık dedi. İçeri girip oturmama da izin verdi. Çünkü araba bomboştu. Girdim içeri, kapı kapandı, araba kalktı. Sevgili okurum, benim o anda çektiğim acıyı Tanrı sana çektirmesin. O anda yüreğimden sökülerek akan o çılgın, kavurucu gözyaşları senin gözlerinden hiçbir zaman akmasın. O anki dualarım kadar umutsuz, azap dolu dualar senin dudaklarından hiçbir zaman dökülmesin. Benim gibi bütün varlığınla sevdiğin insana kötülük etmek zorunda kalmanın acısını umarım sen ömründe hiç tatma. 28. Aradan 2 gün geçti, bir yaz akşamındayız. Arabacı beni Whitcross diye bir yerde indirdi çünkü verdiğim paraya karşılık beni daha öteye götürmesi olanaksızdı. Benim de dünya yüzünde tek bir şilinim daha yoktu. Şu sırada araba benden belki 1-1,5 kilometre öteye gitmiştir, bense yalnızım. Çıkınımı arabadan indirmeyi unutmuş olduğumu şimdi anlıyorum. Varım yoğum arabada kaldığına göre artık bütün hiçbir şeysiz ele bakar durumdaydım. Whitcross kasaba falan değil, köy bile sayılmaz. 4 yol ağzına dikilmiş, karanlıkta uzaktan daha kolay seçilsin diye olacak, beyaz badanalanmış bir dikili taştan ibaret. Taşın tepesinden 4 kol fırlamış, bu kolların gösterdiği en yakın yer 15 kilometre uzaklıkta, en uzağı 30 kilometreden öte. Bu kasabaların, köylerin iyi bildiğim adlarına göre hangi ilde olduğumu anlıyorum. Fundalıklarla gölgelenmiş, dağlarla çevrilmiş bir orta kuzey bölgesindeyiz, bunu biliyorum. Arkamda, her yanımda uçsuz bucaksız bozkırlar uzanıyor. Önümdeki derin vadinin ta ötelerinde dalga dalga dağlar. Buralarda nüfus yoğunluğu az olsa gerek, yollarda tek Tanrı'nın kulu görünmüyor. Beyaz, geniş, ıssız yollar bunlar. Doğuya, batıya, kuzeye, güneye doğru uzanan yollar. Hepsi de bozkırların bağrına çizilmiş, fundalar, gür, başıboş, yolların ta kenarlarına kadar sarmış. Gene de bir gelip geçen olabilir her an. Bense şu sırada kimsenin gözüne görünmek istemiyorum.''